aldım. Daha sonra iptal oldu. Bir kez daha aldım, bir kez daha aldım ve iptal olunca artık online'a çevirdim. Bu süreçte size bu online sınav dönemimi anlatacağım. Umarım sizin için de faydalı olur.
Teşekkürler. Tamam, Bey, buyurun.
Merhaba. Ben de Türkiye Noterler Birliği'nde şu an ERP ve İş Zekası Proje Yöneticisi olarak çalışıyorum. Endüstri mühendisiyim. Ben de aynı Hilal Hanım gibi işte şu yaklaşık Kasım'dan beri bu süreci yaşıyorum. Gökrem Hocam'dan online bir ERP eğitimi aldım. Tam da bu salgın zamanında sınava girdik. Günde bunları paylaşacağız.
Peki, çok teşekkürler. Sorular eğitim arkadaşlarımdan, benden, katılımcılardan, belki YouTube'da canlı yayına katılan varsa onlardan gelebilir. Ben şimdi sınav sürecinin detayına geçmeden izin verirseniz işin duygu kısmıyla ilgili biraz ısınma sorusu olsun diye sormak istiyorum. Biraz stres yaşadınız çünkü siz sınava girmeyi düşündüğünüzde, planladığınızda evden sınava girmek gibi bir şey yoktu. Çok büyük bir değişiklik bu. Tarihte ilk defa denk geliyor. İşte virüsün hızla yayıldığı günlerde sizler sınava adapte olmakla meşguldünüz bir yandan. Ben o duygu kısmını merak ettim. Nasıl bir süreç yaşadınız? Hangi sıkıntıları hissettiniz? Bir de sonrasında gerçekten henüz çok yeni ama gerçekten hayatınızda bir şey değişti mi? Sertifikadan sonra. Hilal Hanım'a başlayalım.
Ya sınava hazırlanmak zaten zor bir süreç aslında. Yani çok ciddi bir konu birikim, yani konu var. Onlara hazırlanmanız gerekiyor. Çok fazla öğrenmeniz gereken şey var. Belki bazıları ilk defa karşılaştığınız şeyler. Bunlara hazırlanmak bir stresken sınav merkezinde sınava girme şeyi biraz daha insanı çok daha strese sokuyorken online olması beni açıkçası çok daha fazla strese soktu. Çünkü burada yani sorumluluk size aitti. Elektrik kesilmesi, internet gitmesi, bilgisayarın bozulması. Ben giderken sınava yanımda 3 tane bilgisayar vardı. Yani gerçekten stresliydim. Siz de biliyorsunuz Gönenç hocamın sürekli aradım, sürekli yazdım, sürekli feedback aldım. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye bilgi almaya çalıştım. Yani sınava hazırlanmak gerçekten stresliyken bir de böyle bir stresle uğraşmak zorunda kaldım. Yani farklı bir deneyimdi açıkçası benim için. Çünkü ben biraz size de bahsetmiştim. Bir gün öncesinde elektrik kesildi benim sınava gireceğim yerde. Hatta kendi evimde de sınava girmedim ben. Daha iyi telefonumun çektiği, daha iyi internetin olduğu bir yakınımın evine gidip sınava girdim. Ama orada elektrik hiç 2 aydır kesilmiyormuş ama o gece elektrik kesintisi oldu. Bir stres yaşattı bana bu durum ama ben Wi-Fi üzerinden bağlanarak sınava girdim. Sınav anında biraz stres oluyorsunuz çünkü bilmediğiniz bir sistem açılıyor önünüzde. Nereye tıklayacağım, nereye basacağım bunların şeyini çok fazla bilmediğiniz için. Ama kolay bir sistem açılıyor, yani gerçekten basit bir sistem açılıyor. O yüzden stresim bir süre sonra azaldı ve sınavda yani başarılı olabileceğimi hissetmeye başladım. Acaba olacak mı olmayacak mı diye böyle bir tedirgin olmaya başladım ama gerçekten bir süre sonra soruları çözdükçe şey yapıyorsunuz. Yani başarılı olabileceğinizi hissediyorsunuz. Sonrasında sertifikayı aldıktan sonra benim hayatımda nasıl bir şey oldu? Yani daha çok yeni zaten ama şu anda bir Agile eğitimin, evet bir hafta oldu. Agile eğitimine de göndermeye karar verdiler benimle. Çevik proje yönetimi metodolojisini de öğrenmemi istiyorlar. Ve içeride de ARGE merkezinde bunu yaygınlaştırmak için benden destek almak istediler. Yani nasıl proje yönetiminin nasıl bize katkısı olur, biz ne yapabiliriz burada gibi şeyler oldu. Hatta beni çok fazla arkadaşım da aradı. İstanbul Kurumsal Gelişim'i sordular. Gerçekten memnun kaldığımı da onlara da söyledim. Yani böyle bir süreç oldu bende. Bir hafta içinde böyle şeyler gelişti.
Çok teşekkürler. Abi.
Zaten PMP sürecin, daha doğrusu hazırlık süreci kendi başına, başlı başına çok zor bir süreç. Yani şöyle zor bir süreç. Şimdi hem çalışıyorsunuz hem de tabii ki bir aileniz varsa, çocuklarınız varsa biraz daha zorlaşıyor. Benim açımdan öyleydi. 2 tane oğlum var. İkisi de okul çağındalar. İşte Gündüz işe gidiyorsunuz, akşam değil işte Gökrem Hoca'nın verdiği ödevleri yapıyorsunuz, plan doğrultusunda çalışmaya çalışıyorsunuz, sıkı bir disiplin gerektiren bir çalışma süreci geçiriyorsunuz. Tam o sırada bir salgın çıktıktan sonra ben şimdi Nisan ayında birkaç defa, İlhan'ın gibi birkaç defa sınav için randevu almıştım. Tam böyle çalışmalar bitti, sınava gireceğim diye kendime şey yaparken işte sınavlar iptal olmaya başladı teker teker. Bir yandan sonra, bir yerden sonra işte ikinci, üçüncü defa iptal olduktan sonra bir anda yani o haz, içinizdeki haz kaçıyor. Diyorsunuz ki hani biraz daha öteleyim, 6 ay sonra giderim, her şey geçtikten sonra. Bir anda kendi başınıza şöyle düşünüyorsunuz, ya bu kadar çalıştın, hani bu kadar doluyken girmem daha iyi olur diyorsunuz. Ama işte bir çıkış noktası derken, bu arada PMI işte online PMP sınavını çıkartınca, ya dedim hazır, böyle bir ortam varken, böyle bir imkan varken, hazır evde girmek için bir imkan varken en doğru seçim bu oldu düşündüm. Ama şimdi düşündüğüm zaman da bayağı bir risk de almışım. Yani galiba o süreçte ilk girenlerden olduğumu düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. O süreci bilmeyerek girdiğiniz zaman korku da var içinde. Bildikleriniz var, acaba sınava geçebilecek miyim? Acaba sınav içerisinde bir şeyler olabilecek mi? Tedirgin bir süreç yaşıyorsunuz. Ama bittikten sonra, işte kazandıktan sonra her şey bitiyor.
Sonrasında, sonraki duygular?
Sonraki duygular, işin açıkçası hani hala evde olduğumuz için çok fazla yaşayamadım diyebilirim. Ama LinkedIn sayesinde hani paylaştıktan sonra çok geri dönüş oldu. Ben de hani hazırlık süresince ve sınava girmeden önce bunları deneyimlediğim için, hani bilginin paylaşarak büyüyeceğini düşündüğüm için LinkedIn'den gelen bütün mesajlara elimden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalıştım. İşte Gökrem Hocam'la bir deneyimlerimi paylaştım. Bir yazı kaleme aldım. İşte bir sürü mesajlar geldi. O çok güzel oluyor. Yani
çok okudum o yazı değil mi?
Efendim? Evet, evet. Evet. Ya, hatta şöyle düşündüm. Yani ben bayağı bir sıkıntı çektim. İşte tedirgin oldum. Nasıl olacağını, nasıl edeceğini bilmediğim için atlattıktan sonra hemen dedim bir şeyler yazmam lazım unutmadan. Hani benim gibi, benim durumda olan birisi hani birkaç cümlesini bile en azından okuyup belki bazı şeyleri daha kolay atlayabilir düşüncesiyle hemen bir yazı yazdım. Ondan sonra çok mesaj geldi. Teşekkür mesajları da geldi. Yardım almak isteyen çok arkadaş oldu. Ben elimden geldiği kadar hiç cevap vermeye çalıştım. O kısmı gerçekten güzel. Yani her şeyi atlattıktan sonra birilerine yardımcı oluyor olmak hoş bir duygu.
Peki. Daha
işe başlamadığım için hani iş yerindeki tepkileri daha şu an ölçemiyorum işin açıkçası. İnşallah bu sağlıklı günlere kavuşursak onları da yaşarız.
Çok teşekkürler. Ben yeniden hatırlatayım. Aramızdaki eğitmen arkadaşlarımız ve katılımcılarımız soru sormak istedikleri zaman el kaldırabilirler. Ben onlara söz vereceğim. Şimdi bir tane daha bana en çok gelen soruyu yönlendireyim. Tabii evden sınav deyince ilk anda insandan akla şu geliyor. Nasıl ya evden sınav ve defter, kitap, kopya çekme nasıl oluyor? İşte karşıda bir denetçi veya gözetmen var diyoruz. Nasıl bir adam bu? O bizi görüyor mu? Diyalog oluyor mu aramızda? Bu çok merak ediliyor. İlhan Hanım, bu gözetmen nasıl bir kişi? Biz de onu görüyor muyuz? Nasıl konuşuyoruz? İngilizce bilmemiz gerekiyor mu? Kopya çekilmediğinden nasıl emin oluyorlar? Hangi önlemler alıyorlar sınav sırasında?
Önce sınava başlamadan önce zaten bir yarım saat önce sınavınız aktif hale geliyor. Sınavı başlattığınız anda fotoğraf çekmenizi istiyorlar. Önce kendi fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Sonra bulunduğunuz ortamın dört farklı açıdan fotoğrafını çekiyorsunuz.
Yani
cep telefonuyla. Yani bilgisayardan uygulama üzerinden size bir link gönderiyor. Telefon numaranızı giriyorsunuz. O linkle tıkladığınızda aktif hale geliyor ve bu sefer başlıyorsunuz sağınızı, solunuzu, önünüzü, arkanızın fotoğrafını çekmeye. Ve bunları denetledikten sonra sınavı başlatıyorlar. Yani etrafınızda bir şey olmadığını varsayarak görerek başlatıyorlar. Daha sonra da telefonu uzak bir yere koyduğunuzdan emin olmak istiyorlar. Yani telefonun el mesafenizde olmadığını bilmek istiyorlar. Yani siz bunu beyan ediyorsunuz aslında. Sonrasında gözetmeni görmüyorsunuz. Gözetmen sizi izliyor. Benim sınavım hemen başladı. Normalde bir 15 dakika denetim süresi olacaktı. Daha sonra başlayacak diye biliyordum ben. Sınav, ben fotoğrafları yükler yüklemez açıldı. Gözetmen İngilizce soru soruyor. Chat ekranından soru soruyor ve ya İngilizce bilmek gerekiyor. Çünkü kullandığı terimler, yani konuşma dili ve orada çok kullanılan terimleri kullanılıyor. Ya anlayabiliyorsunuz. Çok bilmenize gerek olmasa bile yine anlayabiliyorsunuz, cevap verebiliyorsunuz. Ve size soru sormuyor aslında. Komut veriyor. Yani mesela benim arkamda bir cam vardı. Işıktan yüzümü göremediğimde yüzünüzü görebileceğim bir yere geçin şeklinde şey yaptı. Ben bilgisayarı çevirince okey diyor. Hemen chat ekranını kapatıyor mesela. Sonra soruları sesli okumanızı istemiyordu. Ben mesela sesli okumaya alıştırmıştım kendimi. Sesli okuduğumda tekrar bir chat ekranı hemen açılıyor ve sesli okumayın diye bir şey bir uyarı veriyor ve tekrar kapatıyor kendine ekranı. Eliniz yüzünüzde olmasın istiyor mesela. Ağzınızı kapatacak şekilde bir şey olmasın istiyor. Onu tekrar söyledi bana. Yani 3 kere benimle bir iletişim kurdu. Daha fazla kurmasını hiç istemediğim için böyle hiç elimi kıpırdatmadım. Kendimi kıpırdatmadım. Yani tamamen son ikinci yarıdan sonra tamamen böyle hiç hareketsiz bir şekilde soruları cevapladım. Soru da okumadım. Yani tamamen söylediklerini yapınca hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsun.
Burada şeyin altını çizmek istiyorum. Komutlar İngilizce geliyor gözetmenden. Ve İngilizce bilmiyorsak bir o anda acaba Rıdvan Bey'e de sorayım. Ben anlamıyorum gibi bir şey söyleseydiniz ne olacaktı sizce? Yani çünkü eskiden geleneksel sınavda Türkçe dil desteği alınabiliyordu ve soruları Türkçeleriyle de devam edilebiliyordu. Şimdi bu tabii sınavda Türkçe hala var dil desteği ama sınav öncesindeki bu kısımda nasıl bir dil desteği alabiliriz acaba? Böyle bir gözlemimiz oldu mu?
Ya şöyle düşünüyorum, mesela bence gözetmenden gözetmene de değiştiğini düşünüyorum. Yani hepsinin aslında aynı standartta olduğunu düşünüyorum. Ben sadece 10 dakika ara esnasında biraz tedirgin oldum işin açıkçası. Çünkü sınavın başında bulunduğumuz yerden, odadan ayrılmamanız gerektiğini gibi, bunun gibi biraz önce İlhan Hanım dediği gibi işte sesli konuşmayacaksınız, hiçbir yere bakmayacaksınız, ekranın çerçevesinin dışına çıkmayacaksınız gibi uyarılar vardı. Onun tedirgin değil aslında 10 dakika içerisinde ne olabilecek konusunda hani ya ben karşılaşmadım, hani gitmem gerekiyor mu, kalmam gerekiyor mu arasında kaldım. Sonradan hani riske atmamak için oturmaya karar verdim. O arada proktor, yani gözetmenle aslında konuşmak istedim chat üzerinden. İlk defa hani o 10 dakikada büyük ihtimal o da kalktı gitti. Ben ekranda kaldım. Sonrasında sınava devam et butonu bastıktan sonra chat ekranı aktif hale geldi. Oradaki şunu söylemek istiyorum, şundan dolayı hani gözetmenler arasında fark olur. Benimkisi çok normal bir dille, yani herkesin anlayabileceği çok basit cümleler kurarak aslında iletişim kurdu benimle. Hani 4-5 cümle falan konuştuk, bir problem ne olduğunu sordu. Yani bunlar böyle 3-4 kelimeden oluşan normal İngilizce cümlelerdi. İşte 10 dakika ara verip vermeyeceğimiz sormak istemiştim ama geçti, sınav başladığını söyledi. Var mı problem dedi, hayır dedim, ondan sonra da devam ettik. Dediğim gibi hani benim düşüncem Fidel Hanım da bundan bahsedince bu şekilde oldu işin açıkçası. Hani çok da böyle sıkıntı yaratacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani sorun çıkarsa irtibat, yani normal iletişim kurabilecek kadar İngilizce'nin yeteceğini düşünüyorum. En azından benim karşılaştığım deneyimle karşılaştırırsak. Sadece şunu eklemek istiyorum. Hani İlk esnada işte bir program iniyor. Programla kendi fotoğraflarınızı çekiyorsunuz. Odanın her tarafını çekiyorsunuz. Şimdi bu süreç öyle bir işliyor ki o anda zaten önceki bize söyledikleri uyarılardan dolayı hani sınav çok disiplinli bir şekilde belli kurallar çerçevesinde uyacağınızı bildiğiniz için hani sağa sola bakmak ya da hani şunu yapar mıyım, bunu yapar mıyım düşüncesi hiçbir zaman aklınıza gelmiyor. Evet. Yani o süreçte düzgün bir şekilde işleteyim, karşı tarafa farklı bir şey geçirmeyeyim, o anki şansımı kötüye kullanmayayım niyetiyle hiç o şeyler hiç aklınıza gelmiyor. Dümdüz, yani ben hiçbir yere kıvıldamadan 4 saat boyunca ekranda şöyle durduğumu hatırlıyorum. Yani onun stresi var. Çünkü herkese şu sorular var. Elektrik sorunu olursa sınav iptal olur. Stresiyle zaten farklı şeyler düşünemiyorsunuz ya da yapamıyorsunuz.
Ben birkaç önemli noktanın altını çizeyim herkes için. Birincisi başlamadan önce bütün odanın fotoğrafını çekmemizi istiyorlar.
Evet.
İkincisi sınavda bir ses çıkartmamamızı, soruları sesle okumamamızı istiyor gözetmen. Kadrajdan ayrılmamamızı istiyor değil mi? Yani ekrandan evet. kaybolma evet. diyor bize. Ve sürekli orada canlı bir şekilde bizi takip ediyor. Evet. Telefonu başlamadan önce uzak bir noktaya koyduğumuzdan emin olmak istiyor.
Evet.
Odanın fotoğraflarını çekiyoruz. Odayı peki telefonla gösteriyor muyuz? Nerede ne vardı? Mesela atıyorum.
Hayır.
Bir arkadaşım sehpanın arkasında yerde yatıyor. Gizlendi bana sufle verecek veya perdenin arkasında. Şimdi ben odayı böyle gösterirken komut verebiliyor mu? Perdenin arkasına bir bakalım sehpanın orada birisi var mı gibi. Yoksa bu...
Hayır. Öyle bir şey yapmıyor ama kapı sesi, yani benim duyduğum şeylerden biri de kapının kapalı olmasını istiyor. Yani kapısı olan bir odada kapı açılmamış şekliyle oturmanız gerekiyor. Yani kapı açılıp kapanma sesi sınavınızın iptal olmasına sebep olacak. Ya zaten o yüzden o kadar şeysiniz ki, temkinlisiniz ki etrafta hiçbir not kağıdı, hiçbir şey yok. Yani böyle ben örtüyü bile kaldırdım. Belki altına bir şey sakladığımı düşünür, stresiz yaratmayayım boş yere diye. Her şeyi kaldırdım. Tamamen tertemiz bir ortam oluşturdum kendime. Öyle sınavı başlattım.
Zaman şunu da altını çizelim mi? Odada kimse olmayacağı gibi kimse de sınav sırasına girmeyecek. Mesela evde küçük çocuğu olanlar, Rıdvan Bey sizin iki oğlunuz vardı.
Aynen.
Onları tembihlediniz mi? Nasıl?
Şöyle, ben de İlhan Hanım'ın taktiğini kullandım. İşin açıkçası o riski almak istemedim. Ben de annemler yakında oturuyorlar, onların evine gittim daha sakin diye. Yani bir gün önceden, hatta iki gün önceden giderek sınava gireceğim masayı bir düzenledim, etrafı bir düzenledim. Ekstra bir hani bizim evlerimizde olan farklı şeyler, eşyalar falan varsa kaldırdım. Çünkü orada yönergelerde yazıyor, temiz bir ortamda girmenizi istiyor. Masanın üzerinde hiçbir şey olmamasını istiyor. İşte dediği gibi benim de kapıdan kimsenin girmemesini, sizi rahatsız etmemesini özellikle istiyor. Yani o konuda evet birazcık titiz olmak gerekiyor o riski almamak için. Temiz bir ortamda girmek gerekiyor. İşte telefonun yakınızda olmaması lazım gibi durumlar. Onlara dikkat etmek lazım.
Telefon açık ama sessiz modda değil mi? Telefonu
aynen. Ben şöyle yaptım. Hani Wi-Fi'de sıkıntı olursa şimdi laptopun zaten belli bir süre yani laptopla ilgili. Laptopun zaten en azından bir 40 dakika, 1 saatlik bir elektrik kesintisi beni sıkıntıya sokmaz diye düşündüm. Diğer taraftan işte elektrik kesilirse Wi-Fi gider diye direkt telefonun mobil ağını kullanarak bilgisayarı telefona bağladım. Bir yandan da işte elektrik kablosuna bağladım. Oradan devamlı şarj olsun diye. Uzak bir yere koydum. O şekilde sınava girdim.
Peki eski geleneksel sınavda biz istediğimiz kadar ara veriyorduk. Süre işliyordu ama ara vermek serbestti. Bir gözetmen eşliğinde sınav salonundan dışarıya çıkabiliyorduk, su içebiliyorduk, bir şeyler atıştırabiliyorduk. Bu yeni sınav sisteminde evde araları nasıl yönetiyoruz? İlhan Hanım'la başlayalım.
İki bölüme ayırmışlardı sınavı. 89. soruda ilk bölüm bitiyordu. Yani tamam şey diyordu, yani şu an ilk bölümü tamamladınız. Sorularınızı, işaretlediğiniz sorulara bakabilirsiniz gibi bir şey oluyor. Geri dönüp diğer sorulara bakıyordunuz. Siz nasıl, ben baktım, kontrol ettim, onayladım deyince ikinci bölümü başlatabiliyorsunuz. Size iki defa soruyor, emin misin, emin misin diye iki kere soruyor. İkinci bölümü o şekilde başlatıyor. 10 dakika bir ara ve o iki bölüm arasında 10 dakikalık bir ara var. İstiyorsanız bunu kullanabiliyorsunuz ama ben kullanmak istemedim açıkçası. Motivasyonum hazır, tam konsantre olmuşken bitireyim diye, bir an önce gitsin diye sınav. Hiç ara vermeden devam ettim ama 10 dakika bir ara veriyor. Sonra ikinci bölüme başlıyorsunuz ve ikinci bölüm de bittikten sonra tekrar yine sizin sonlandırmanız gerekiyor. 4 saatin içindeyseniz eğer. Ben 4 saatin içindeydim. 3. saatimde sınavı sonlandırmak istedim. Kendim yine tuşa bastığımda yine iki kere soruyor, emin misiniz diyor. Eminim dediğimde bu sefer sınavı tamamlamış oluyor.
Rıdvan Bey gene 90. soruda mı aradı sizi de?
Evet evet, 89. soruda. Hülya Hanım da galiba 89. sorudaydı. 89. soruda ara oldu. Ben de şaşırdım. İşte tam hatırlamıyorum. 90. ile 100. dakikalar arasında bir yerdeydim. Hani takvim hepsine birer dakika harcadığımı düşünüyorum. Tam orada ara verdi. İşte son şeyleri kontrol ettim. Ondan sonra o 10 dakika arada işte ilk girme ihtimali deneyimsizlik mi bilemiyorum. Ben işte çok şeylere uydum. Hani riske atmamak için odadan çıkmayın, şey yapmayın. O kadar uyarıldıktan sonra hani 10 dakika arada çıkıp çıkmayacağım. Ben çok kestiremedim işin açıkçası. Çok riske de atmadım. İşte geri sayım saati çalışıyor 10 dakika geriye doğru. O arada büyük ihtimal gözetmen de 10 dakika ara veriyor. Çünkü chat butonuna bastığımda oradan bir şey sormak istedim. İşte çıkabilir miyim diye. Oradan bir cevap gelmedi. Gelmeyince çok da riske atmadım. Son 4 dakikalı artık daha oturmaya devam etmeye gerek yok. Bari sınava devam edeyim diye devam ettim işin açıkçası.
Peki burayı gene altını çizelim. İlginç çünkü 200 soru var. 89. sorunun sonunda bir ara veriliyor. Yani 100. değil, tam ortada değil. Ortaya yaklaşmışken bir 10 dakika ara veriliyor. Eskisi gibi araları yönetmek mümkün değil. Şu ana kadar gideneğimden anladığımız kadarıyla. Otomatikman 89. soruda bir ara var. İkinizin aynı şey.
Evet, aynen.
Can Hocam'ın bir sorusu var. Buyurun Can Hocam.
Benim şimdi şöyle bir sorum var. Siz ikiniz için İngilizce haberleşmek denetçiyle, proktorla tabii sorun çıkmamış. Fakat doğru anlıyor muyum? İngilizcesi çok çok zayıf birisi için sorun çıkabilirdi. Mesela cep telefonunuz uzanamayacağınız bir yerde olsun diye İngilizce söylediğini düşünün.
Evet,
chatte zaten yazdığını düşünün. Google Translate'i kullanamadığını düşünün bu kişinin. Bir sözlüğe bakamadığını düşünün. Anlayamadım diye geri cevap verdiğinde de karşı tarafın daha basit bunu söylemekte zorlandığını düşünün. Veya dört yerden fotoğrafını çekin diyor. Bir masanızın sağ, masanızın önü, masanızın arkası vesaire. Bunu yanlış anladığını düşünün bir kişinin.
Evet.
İngilizcesi çok çok zayıf olduğu için. Zayıf evet, demiyorum, çok çok zayıf. Burada bir sorun çıkacaktır. Doğru anlıyor muyum?
Doğru anlıyorum. Kesinlikle öyle. Çünkü bütün şeyler... Yani fotoğrafları çekin dediği bir uygulama var. O bile İngilizce. Ben bir şey anlamadım mesela söylediği bir şeyi. Bir şey kalıp kullandı çünkü. Anlayamadığımı sorduğumda ona dönüş yapmıyor. Ekranı kapatayım mı diye sordum chat ekranını. Çünkü soruyu göremiyordum. Ona da dönüş yapmıyor. Kendi otomatik kapatıyor bir süre sonra.
Ama yani siz kapatamıyorsunuz.
Siz kapatamıyorsunuz mesela. Yani bekliyorsunuz. Sınav o arada akıyor mesela. Zaman akıyor. Kapatabilir miyim diye sorduğunuzda da dönüş yapmıyor. Yani ne şey İngilizce zayıf olan biri kesinlikle zorlanabilir. Çünkü dediğiniz gibi Google Translate hiçbir şey yok ve yönergeler hep İngilizce.
Şey Can Hocam şöyle bir şey evet söyleyeyim. Aslında hani sınava girmeden önce gönderdiği maillerde, şeylerde aslında buna özellikle bir cümle kuruyor.
Var yazılı evet,
evet. Şu an için yalnızca işte
İngilizcedir diyor.
İngilizcedir. Yani özetle sadece İngilizce evet konuşabilir.
Bu evet o yazılı. O yazılı.
Olacak. Evet. Aslında bunu biraz da kabul etmiş olarak aslında girmiş oluyorsunuz. Hani bunu evet özellikle belirtmiş çünkü paragraflar arasında. Hani dediğiniz gibi hiçbir yerden yardım alamazsın. Çünkü kurdukları uygulama açıldığı zaman desktop'ınızda hiçbir uygulamaya ulaşamıyorsunuz.
Doğru, doğru.
Evet. Tamamen karşı tarafın gözetmen sadece ekranları açabiliyor, kapatabiliyor ya da o yönetiyor her şeyi. Dediğiniz evet doğru, evet bu bir handikap. Giren arkadaşların da bunu bilerek girmesi gerekiyor.
Bunu söylemek lazım, evet.
Kesinlikle.
Oldu, çok teşekkürler.
Rica ederim canım.
YouTube'dan gelen iki sorumuz var, hızlıca okuyorum. Sınav güvenliği nasıl sağlanıyor? Misal sınava girerken yanında eğitmen olsa, kameranın göremeyeceği bir açıda otursa, benim sorduğum soruya çok benziyor sanki, değil mi?
Evet. Sesli okuyamıyorsunuz bir kere soruları. Gözetmene sesli söyleyemeyeceğiniz için gözetmen size hiçbir şekilde yardımcı olamayacak. Yani ses kesinlikle istemiyorlar. Sadece gözle okuyabiliyorsunuz.
Peki eğitmen kartonlara kopyaları yazıp bana gösteriyorsa ben gözümü ekrandan ayırdığım zaman sorun olur mu?
Sınav evet sınav. Yani sizi sadece gözetmen izlemiyor benim bildiğim kadarıyla. Yapay zeka da izliyor. Ve şey analiz ediyor sizin bakışlarınızı, mimiklerinizi. Yani karşıda biriyle iletişim kurmaya çalıştığınızı anlayacaktır. Ben mesela yukarıya baktığım zaman benim ekrana bakmadığım aşikar ve şey... ekranın dışına gözlerimi çıkarmamaya çalıştım açıkçası. Sürekli sadece ekrandaki noktalara odaklandım. Çünkü sadece gözetmen değil dediğim gibi yapay zeka da izliyor ve hareketlerinizden sizi kopya çekmeye çalıştığınızı anlayacak.
Şey, Güneş Bey bir şey eklemek istiyorum. Bu sınav öncesinde zaten gönderilen maillerde mi ya da işte iki gün önce yapılan testte özellikle işte kayıt altına alacağınız, bunların analiz edileceğinize dair bir metinle zaten bir şey kabul ediyorsunuz. İlhan Hanım da hatırlıyordur galiba. Test esnasındaydı. Bir metin içerisinde anlatıyordu. Hani kayıt altına alacağız ve kayıtlarınızı analiz edileceğine dair bir cümle vardı. Peki. Yani o yapay zekanın takip ettiğini düşünüyorum ben.
Gözlük kullanımı ile ilgili bir kural var mı diye bir sorumuz var.
Ben öyle bir kural okumadım. Yani gözlük kullanılamaz gibi bir şey yoktu.
Ama şöyle bir şey, ben şöyle bir şey ekleyebilirim. Ben aslında hani son zamanlar yakın görüşümde bir sıkıntı vardı. Gözlük kullanıyorum aslında. Fakat şöyle bir uyarıdan dolayı ben takmadım. Çektiğiniz fotoğrafla kimliği karşılaştırıyor. Arasında bir fark olmaması gerekiyor diyor. Kimliğim benim gözlüksüzdü. Bir de şimdi sınavda gözlük takarsam ve orada bir uyumsuzluk olursa onun riskini almak istemedim. Takmadım ben.
Önemli bir nokta. Teşekkürler. Evet, kimlik bilgisiyle görüntünün uyumlu olmasında fayda var.
Tabii kendi fotoğrafınızın dışında kimliğinizin ön ve arka fotoğrafını çekiyorsunuz. İbraz ettiğiniz şeyle aynı olması gerekiyor diye uyarıyor aslında oradaki metinlerde. Hani sıkıntı çıkabilir diye ben gözlük takmadım işte açıkçası.
Peki, İbrahim Bey'in sorusuydu bu. Teşekkür ediyoruz soru için. Şimdi Didem Hanım'ın bir sorusu var. Hotspot bağlantısı yasak diye yazıyor talimatlarda ama Rıdvan Bey telefonun internetinden mi bağlandınız siz?
Evet. Hotspot bağlantısının yasak olduğuna dair ben hiçbir yerde bir şey görmedim işin açıkçası.
Telefondan veya Wi-Fi evdeki internetten sınava girebiliyoruz.
Aynen.
İlhan'ın da telefondan girdiğini söylemişti değil mi?
Yok, ben Wi-Fi'den girdim. Wi-Fi telefon diye düşünmüştüm. Sonrasında benim telefonum bu ara çok sık çalıyor. Ve çaldığı zaman da bağlantı kopuyor, onu tespit ettiğim için ben risk alarak Wi-Fi kullandım.
Makbule Hanım'ın sorusu var. Makbule Hanım aramızda. Makbule Hanım, dilerseniz parmak kaldırırsanız siz de seslendirebilirsiniz soruyu. Ben okuyayım bu ilk soruyu. Uygulama mail adresinize mi geliyor sınavla ilgili uygulama?
İki gün öncesinde sınav yerinizi test etmeniz, yani internet bağlantınızı, mikrofonunuzu ve sınav yerinizi göstermeniz için bir şey geliyor, uygulama geliyor. Ama daha öncesinde zaten siteye girdiğinizde siz de indirebiliyorsunuz. Ben herhalde bir 6-7 kere indirip test etmişimdir. Ama iki gün öncesinde yine geldi bana o bağlantı ve testleri tamamladım. Sınav zamanında da yine siteye girdiğiniz zaman sınava başla butonuna tıkladığınız anda yine o uygulama iniyor. Uygulamayı indirip yine testlerinizi yapıyorsunuz.
İbrahim Bey'in sorusu, su şekerleme tüketimiyle ilgili herhangi bir uyarı var mıdır sınav sırasında?
Var.
Sınav esnasında hiçbir şekilde sıvı içecek, yiyecek, içecek, atıştırmalık gibi şeylerin masada olması istenmiyor.
Peki, bu da yeni bilgi, altını çizelim. Geleneksel sınavda ara verince su içmek, bir şeyler atıştırmak serbestti.
Şu da dikkatimi çekti. Araya gireceğim, kusura bakmayın. Buyurun. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Piyama'yın aslında bu online sınavla ilgili tanıtımlarında da bir video vardı aslında. Kahve içerek sınava giren bir arkadaşın videosu. Ben de güzel de olur diye düşünmüştüm ama maalesef ona izin vermiyorlar. Evet.
Peki, yanlış anlaşılmasın. Ara esnasında mümkün. Doğru mu? Evet. 10 dakika arasında bir şey içebilirsiniz.
Evet,
doğru.
10 dakika arada
olabilir veya lavaboya gidebilirsiniz. 10 dakika arada lavaboya gidebilirsiniz. 10 dakika ara haricinde mümkün diye.
Evet.
Doğru.
Arada yeme içme ve mola verme, tuvalete gitme mümkün ama sınav sırasında bir şeyler atıştırmak, su içmek izin verilmiyor. Yeni bir soru Didem Hanım'dan. Sınav uygulamasıyla beraber gelen hesap makinesi ve beyaz saatler uygulamalarını kullanırken gecikme yaşandı mı? Performansı nasıl bulundu?
Ben rahat kullanabildim açıkçası. Yani özellikle hesap yapmam gerektiği zaman hesap makinesini de rahat kullanabildim. O beyaz kağıt, beyaz tahtayı da şeyleri çizerken kritik yol hesaplamalarını rahat rahat çizebildim yani. Öyle bir zorluk yaşatmadı açıkçası.
Benim için de aynı şekilde performans konusunda bir sıkıntı yaşamadım ikisinde de.
Kağıt kaleme izin verilmiyor, tekrar hatırlatalım. Önümüzde kağıt kalem olması
basit bir sistem var yani. Çok basit ve kullanışlı bir sistemi var. Yani sınav şeyinde böyle zorlanılacak bir sistem değil. Yani her şey gözünüzün önünde ve her şeye kolaylıkla erişip kolaylıkla kullanabiliyorsunuz.
Ucu açık bir soru sorayım. aramızda sınava girmeyi düşünen arkadaşlarımız var. Onlar için en yararlı bilgi, bu sefer Rıdvan Bey sizden başlayalım. Nedir söylemek istediğiniz? Ya bunu sormadınız ama şu çok önemli, dikkat etsinler diyeceğiniz.
Ya şimdi şey konusunda, hani ilk gelen sorularda sınav güvenliğiyle alakalıydı ya. Bence PMI'nin hani bazı arkadaşların da bana LinkedIn'in üzerinden gelen sorularda da özellikle bu soruldu. Tamam, işte telefonla dört taraftan fotoğraflar çekiliyor, kendi fotoğrafını çekiyorsunuz. Ama sistemin ben, yani sınava girdiğinizde işin açıkçası çok risk alamıyorsunuz. O tür şeyleri de düşünemiyorsunuz ama sistemin de iyi o kadar da size güven verdi mi, sizi dikkatli bir şekilde izlediğinizde size hissettiriyor. Onu söylemiştim. Yani o konu hakkında bir açık bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani ortam sesi var, sizin kimsenin size yardım edebileceğini, şey yapabileceğiniz, zaten devamlı izleniyorsunuz. Orada hiçbir arkadaşın böyle bir risk almasını istemem. Yapmayın da.
PMP alınacaksa eğer zaten etik kurallara uyulması gerekiyorsa.
Kesinlikle. Yani sınava odaklanıp sadece ekrana odaklanıp, evet zor bir süreç normal standarda göre. 10 dakika ara bana sorarsanız birazcık kısa. Hatta ben çıkamamıştım. Bu kadar çalışmanın üzerine zaten çalışma öncesinde birkaç defa deneme sınavı kendi kendilerine yaptılarsa, ki buna benzer bir şey yapsınlar. Hani özellikle onu söyleyeyim. 4 saat boyunca oturabilmeyi kesinlikle denesinler. Yani deneme sınavı yaparken 10 dakika otursunuz, yarım saat gezersiniz filan. Evet, süreyi o kendiniz çapında tutabilirsiniz ama bunu hani kesintisiz olarak denemeleri gerekir diye düşünüyorum.
Açıkçası yani konuşulacak, sorduğunuz sorular tamamen yani sınavla ilgili olabilecek her şeyi sordunuz. Ben, biz de cevapladık diye düşünüyorum. Ne kalabilir diye düşünüyorum başka.
Ya peki sınav bitti, o anda sonucu gördüğünüz ekranda değil mi?
Evet, evet, çok yani direkt tebrikler yazıyor zaten ama bir inanamıyorsunuz başta. Acaba ne zaman mail gelecek, ne zaman sertifika gelecek gibi bir stres oluyor. Bende oldu o mesela. Benimkisi biraz geç geldi Rıdvan Bey'inkinden. Bir 6 saat, 7 saati buldu neredeyse benim sertifikamı.
Ama sonucu o anda gördünüz aslında da biraz emin olamıyorsunuz.
Kazandınız yazıyor. Sonrasında ankete yönlendiriyor. Anketi şey yapıyorsunuz. Sınav sistemini değerlendiriyorsunuz. Sorular açık mıydı, net miydi, anlayabildiniz mi gibi sorular var. Ondan sonra sınavı bitiriyorsunuz ama yani o yazı böyle tebrikler kazandınız görüyorsunuz ama anketi tamamladım, acaba tamamladım mı ben sistemi, bitti mi diye böyle bir kendiniz kapatmanız gerekiyor aslında o sistemi de. Ya çok emin olamıyorsunuz. O stresle zaten biraz böyle şey oluyorsunuz, heyecanlanıyorsunuz kazandığınızı görünce. Mail gelse de bir rahatlasam diye düşünüyorsunuz. Bir sertifikayı görmek istiyorsunuz. Sürekli PMI'nin soyadınızı yazarak acaba şey çıktı mı, sertifika numaram çıktı mı diye ben herhalde bir 10 kere bakmışımdır yani.
6 saat sonra mı çıktı?
Yok, uyudum uyandım. Ertesi gün çıktı benimkisi. Yani o benim için biraz şey oldu, stresli oldu ama yani dediğim gibi ya ilk anda görüyorsunuz bitirebilirim aslında.
Ben şey eklemek isterim. Gönenç Bey. Hani biz devamlı bahsediyoruz. Çok da konuştuk kendi aramızda da. Çok işte sorular soruldu, cevaplar yazıldı ama şeye çok dikkat etsinler. Bu sınavdan önce, iki gün önce gelen maille birlikte o test kısmına çok dikkat etsinler. Çünkü sınavdan yarım saat önce de aynı tecrübeyi yaşayacaklar. Aynı ortamda aynı şeyleri isteyecek sizden. Bu çok önemli. Hani en azından sınava yarım saat önce ne yapmam gerekiyor? İşte uygulama yüklendikten sonra telefon numarasını istiyor sizden. Yazıyorsunuz. Telefonunuza bir link geliyor. İşte linke tıklıyorsunuz, Pearson View'nun bir sayfası açılıyor. Orada bütün yönergelerde işte kendi fotoğrafınızı çekmenizi, odanın fotoğraflarını çekmenizi dört bir yandan, işte kimlik bilgilerinizi çekmenizi istiyor. Şey bir süreç yani, sınavdan yarım saat önce yaşamaktansa bir iki gün önce bunu deneyimleyip girmek çok daha mantıklı. Bir nokta daha var, belki soru gelir diye düşünmüştüm ama kimlik konusu. Şimdi maillerde de birkaç tane kimliği ibraz edebilirsiniz diyor. Normal işte kendi ülkenizin ID kartını, işte nüfus cüzdanınızı, pasaportunuzu, işte sürücü belgenizi gibi şeyleri sızlıyor 3-4 tane. Fakat bu sınavdan 2 gün önce ve sınav esnasında o Pearson Union'un telefonunuzda açılan uygulamasında kimliğinizin önünü arkalı fotoğrafınızı çekmeden önce hangi kimliğinizi ibraz edeceğinize dair bir seçenek var. Orada sadece 2 tane seçenek çıkıyor bizde. Birisi sürücü belgesi, ikincisi pasaport.
Evet.
Buna çok dikkat etsinler. Normal bizim yeni tip kimlik kartı seçeneği yok orada.
Evet.
Pasaport veya...
Ben pasaportu kullanarak şey yaptım.
Ben şey diye düşündüm. Hani sürücü belgesinin uluslararası geçerli olduğunu düşündükleri için seçenek olarak sundular. Hani bizim nüfus cüzdan, yeni tip nüfus cüzdanları galiba o kategoriye girmiyor ki orada seçenek olarak sunulmadı diye düşünüyorum.
İmzalı istiyorlar diye biliyorum. Bizim yenilerde imza var ama eskilerde yok. Muhtemelen o yüzden yeni, herkeste de yeni kimlik kartı olmadığı için sadece sürücü belgesi ve şeyi pasaportu izin veriyordu yani çekmeye.
Aynen. Peki. Yani sonuç olarak bu süreçler önemli. Kimlik kısmı çok önemli. Hani gelen maile aslında aldığını hani 2 gün önce test yapmayıp sınav esnasında teste girenler bu konuda yanılabilirler. O an belki sadece nüfus cüzdanını getirmiştir masaya. Hani odadan da çıkamadığınız için arada kalmasınlar. Onu belirtmek istedim. Yani özellikle bu testi sınavdan önce kesinlikle deneyimlesinler.
Altını tekrar çizelim. 3 tane not var önemli. Ehliyet yanımızda bulunsun. Varsa pasaport yanımızda bulunsun.
Evet.
Zaten evdeyiz. Çünkü birden kimlik de yanımızda bulunabilir. Bir sıkıntı yok.
Kesinlikle.
Sınav ikiye bölündüğü için en sonunda sınav bittiği zaman ilk 90 soruya geri dönüş mümkün olmuyor. Bunu tekrar altını çizelim. İlk bölüm bittikten sonra ilk 89 soruya geri dönüş var. İkinci bölümün sonunda da sadece 89'dan itibaren 200'e kadar olan sorulara geri dönüş var.
Evet.
Bir soru Didem Hanım'dan. Sınav esnasında Wi-Fi ile bağlantınız kesildiğinde yedek olarak açık telefon mobil ağına geçmek istediğimizde aradaki kesinti esnasında sınav otomatik olarak iptal olur mu?
Ya ben ikisini de açtım açıkçası. Wi-Fi'ye de bağlandım ama sınava kesinlikle Wi-Fi ile bağlandım. Kesilirse geçsin diye düşündüm ama biz Rıdvan Bey'le de daha önce de konuştuk. Sistem bir kere sizin önce Wi-Fi'nizi test ediyor. Yani hangi ağa bağladıysanız onu ilk test ediyor. Diğer ağı test etmediği için geçişte acaba bir sıkıntı yaşanır mı? Sistem kopmaları olur mu? Onu bilemediğim için yani belki sınavınız iptal olabilir. Ben o yüzden tek ağla bağlanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Ya, o herkesin aslında kafasındaki bir soru işareti. Hani kesilirse tekrar başlayabilir mi? Yani orada metin şeyler... Efendim?
Mutlaka düşünülmüştür, olabilir.
Kesinlikle.
Modemin elektrik bağlantısı gider gelir, laptopta hala pil var ama modem gidip geldiği için bağlantısı gelir.
Kesinlikle mümkün, kesinlikle mümkün. Hani teknoloji çağındayız, herkesin başına gelebilecek şeyler bunlar. Ben hani sınavdan sonra yaklaşık bir 3-4 gün önce bir WhatsApp grubunda, yine PMP üzerine çalışan bir WhatsApp grubunda duyduğum kadarıyla giren birkaç arkadaş bu tür aksaklıklar yaşadığını ama süre uzun olmadığı için sınava tekrar geri dönebildiklerini anlattılar tabii. Onları sadece biliyorum. Hani ne kadar doğru bilemiyorum ama.
Umarız yaşanmaz ama umarım, deneyimlemedik. Umarım. Deneyimlersek de ben büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü hepimizin başına gelebilir modem açılıp kapanabilir.
Evet, ben öncesinde sormuştum bunu. Böyle bir şey olursa nasıl olabilir diye bir mail atmıştım. Bana şey dediler, yani bizim istediğimiz aslında download 3 megabit, 2 megabit de upload istiyoruz dediler. Yani aslında çok yüksek internet şeyi beklemiyorlar sizden. O yüzden internetiniz aslında yeterli oluyor. Sadece kesintilerde belki bir stres yaşatabilir. Ama Rıdvan Bey'in de söylediği gibi bağlanıyormuşsunuz tekrardan sınava. Peki. Ama biz öyle bir şey yaşamadık.
Şey hazır bu internet hızıyla alakalı şey söylerken bana bununla ilgili sorular gelmişti. Hani ben kendi cep telefonumu bağladım, internet yeterli olur mu diye. Ben özellikle ölçtüm. 2 GB'ı aşmayacak bir internet geliyor. 4 saat boyunca.
Çok endişe etmemek lazım sanki internet bağlantı hızıyla ilgili.
Aynen.
Evet.
sonuç ekranı, İbrahim Bey'in sorusu, sonuç ekranı PDF ya da farklı bir formatta döküman veriyor mu? Eskiden klasik sınavda sınav bittiği anda print alıp bir sertifika veriliyordu. Sonradan postayla orijinal sertifika ıslak imzalı eve geliyordu. Şimdi nasıl?
Şimdi bir döküman gelmiyor. Yani dökümanı siz çıkartamıyorsunuz da sadece ekranda tebrikler, küçük bir yazı yazıyor böyle. Çok bayağı küçük bir şekilde tebrikler, PMP sertifikasını kazandınız diye. Birkaç kere okuyorsunuz gerçek mi doğru mu diye ama çok küçük ve bir döküman alamıyorsunuz. Sonrasında size mail geliyor. Yani hem sertifikanız geliyor hem de yani hedef mi, nasıl bir başarı gösterdiğinize dair bilgiler geliyor.
Ona, o da geliyor.
Ama Girsumdio'nun sayfasına girince de sınav raporu diye bir şey vardı diye hatırlıyorum. Ben oradan tekrar baktığımda sınav raporuna tıklayınca orada şeyi gördüm. Yani başarımın nasıl olduğunu, hedefteydim ben. Hedef mi, hedef üstü mü, geçemedi mi gibi bir şey gösterebiliyor. Oraya tekrar bakabiliyorsunuz. Ama PMI'den gelmesi benim biraz uzun sürdü. 6-7 saati buldu gelmesi. Ama normalde oradan da bakabiliyorsunuz.
Siteden de isminizi yazdığınızda artık PMP sertifika numaranız geliyor. Evet, geliyor değil mi?
Geliyor.
Evet. Diyeceğiniz bir şey var mı?
Yok, işte aynı İlhan'ın dediği gibi. Süreçler bazında sonuçları gönderiyorlar maille. PMP sertifikası geliyor birkaç saat sonra.
Ali Hocam'ın güzel bir sorusu var. Tekrar sınava girme olanağınız olsaydı online'ı mı tercih ederdiniz yine yoksa sınav merkezinde girmeyi mi tercih ederdiniz?
Ben sınav merkezini tercih ederdim.
Ha, çok ilginç. Ben yine evde girmek isterdim.
Yok ben yani...
10 dakika arayı öğrendikten sonra...
yani şirkette olsam... kesintisiz bir güç kaynağım olsa yine yani şirkette yapabilirdim. Hatta düşündüm de şirkete gitsem mi diye. Ama evde yine o stresi yaşamak istemezdim. Test merkezi biraz daha güvenlik geliyor bana açıkçası.
Peki bu kişisel bir durum aslında değil mi? Sınav merkezine giderken de başka stresler var. Trafik çekeceğiz.
Evet.
Kaza geçirebiliriz. Geçecek
kesinlikle her türlü şey var.
Kişisel bir durum aslında.
Gönenç hocam, mesela online sınav çıkmadan önce ben Ankara'da oturuyorum. İstanbul'da hani planladım. Ankara'da açık değildi sınav merkezleri. Ben bir gün önceden işte hani şöyle düşünüyorum. Ben sınava hani sabah saatlerinde gitmek daha mantıklıdır. Daha iyi olur. Oraya benim bir gün önceden gitmem lazım ya da işte gece çıkmam lazım. Orada nereye park edeceğim, şey yapacağım. Aslında benzer şeyler onun için de var. Hani dışarıda oturanlar için, İstanbul için konuşamam ama.
Didem Hanım çok teşekkür ediyor. Bu bilgi çok faydalı demiş. Can Hocam buyurun.
Şimdi size gelen cep telefonuna gelen yazıda ehliyet veya bilgi pasaport hangisi diye sormuş. Ben burada bir tahminimi söyleyeceğim. Sadece tahmindir. Kesinlikle iddia etmiyorum. Siz orada cep telefonu sizin orada pasaportunuz veya ehliyetiniz olmasaydı fakat yeni tip nüfus cüzdanınız olsaydı, fotoğrafınız ve imzanızı içeren yeni güncel bir nüfus cüzdanınız olsaydı, o ikisinden herhangi birini çektikten sonra nüfus cüzdanınızın fotoğrafını çekseydiniz benim tahminimce sorun olmazdı. Çünkü başka yerlerde şöyle yazıyor. Diyor, fotoğraf ve imzasını içeren resmi bir belge gerekir diyor. Başka yerlerde. O anda size iki seçenek sunulmuş. Ama ikisi de elinizde olmasaydı ve sadece yeni tip kimliğiniz olsaydı bence sorun çıkmazdı. Herhangi birini işaretledikten sonra yeni tip kimliğinizin ön ve arkasından fotoğrafını alsaydınız tahminimce sorun çıkmazdı. Ama kesin bir şey söyleyemem. Bu lafın arkasında duramam. Tahminimi söylüyorum.
Müsaadenizle. İbrahim Bey'in de bu yönde bir sorusu var. Diyor ki İbrahim Bey, sınav sürecinde kimlik belgenin yanınızda olması gerekiyor mu?
O ayrı bir soru. Fotoğrafını çektiği kimlik belgesi yanında olması gerekiyor mu diye soruyor. Yani pasaport veya ehliyet. Benimki öteki de kabul olur diye tahmin ediyorum diyorum. Çünkü başka yerlerde öyle yazıyor. Başka dokümanlar.
Evet, aslında öyle yazıyor. Doğru söylüyorsunuz. Her yerde fotoğrafınızın imzanızın olmasını istiyor.
Evet, sadece. Evet. Evet.
Ama işte uygulamada sadece iki seçenek var. Böyle Dropbox gibi bir şey açılıyor. Oradan seçiyorsun.
Tamam. Evet. Dolayısıyla benim görüşüm ikisinden birini seçip yeni tip nüfus cüzdanının fotoğrafını çekildiğinde bir sorun çıkmayacağı şeklinde bir tahmin benimki.
Ben de moderatör hakkımı kullanarak bunu
biraz fazla vakit harcadığımızı düşünüyorum. Yeni bir soruya geçeceğim. Yani sonuçta evdeyiz ve kimlikler de başka bir yerde olmayacaktır haliyle, değil mi?
Evet. Ama şey, Can Bey'in söylediği de doğru. Belki ben sürücü belgem yok. Ben araç kullanamıyorum. Belki pasaport başvurusu da yapmadım. Hiç pasaportum da yok.
Mecburen alacaklar.
Evet.
Ehliyetin yok, pasaportun yok, sınava giremezsin gibi bir şey. Mantık dışı zaten. Makbule Hanım'ın sorusuna geçmek istiyorum. Sorular sınav online olduğu için daha kolay ya da daha zor muydu sizce?
Daha önceki sınav sorularını açıkçası bilmiyoruz. Yani sınav sorusu daha önce görmedik. Sadece deneme çözdük. O da işte kurumsal gelişimin verdiği denemeleri çözdük. Ve ben HateFirst'ın arkasındaki ve bütün alıştırmalarını çözdüm. Yani bence açıkçası kişiye kalmış bir şey. Yani sonuçta sınav zorluğunu çalışma şekli belirliyor. Çalışma bilgi birikimi belirliyor.
Denemelerle kıyaslarsanız
denemelerle kıyaslarsam bence stresle birleşince biraz daha zordu.
Tamam. Tabii ki kişiden kişiye değişebileceğini ben de düşünüyorum ama soruların kolay olmadığını söyleyebilirim. Yani çok zor diyemem. Hak ediyordu yani sorular.
Can hocam. Öyleyse. Mikrofon hatırlatayım Can hocam.
Pardon. Benim şöyle bir yorumum var. PMI'ın sınavı online verecek duruma geldiği noktadan itibaren PMI'ın soruların zorluk derecesini ayarladığına dair bir şey yok. Herhangi bir bilgi, herhangi bir beyan yok. Dolayısıyla veri tabanındaki soruların tekrardan değerlendirildiği veya daha zor daha kolay çıksın diye bir şekilde hedef tutturuldu. Ona benzer hiçbir beyan yok. Normal gidip sınav merkezini ziyaret edebilip alabildiğiniz şeyler artık online olarak evden yapabileceksiniz diyor. Sadece bu kadar bir beyan var. Şimdi sınavın zor veya kolay hissedilmesi tabii şartlara bağlı olabilir. Evdeyken bilmem elektrik kesintisi olacak mı stresi veya tool AI sürekli beni gözetliyor hissi vesaire, alışılmamış bir şey. Bunlar stres verebilir, bunlar insanı rahatsız edebilir vesaire. Veya genelde sorular topyekun biraz daha zorlaşmış olabilir sınav merkezine gidilse de gidilmese de. Fakat PMI'nin bu konuda kesinlikle bir beyanı yoktur. Online'a geçtiğimizden dolayı soruların zorluk derecesini şu şekilde değiştirdik diye PMI'nin bir beyanı yoktur. Bunun vurgulanması gerekir.
Peki, bize ayrılan sürenin sonuna doğru geldik. Gökrem Hocam veya bütün katılımcılar, eklemek istediğin, sormak istediğin bir şey var mı? Mehmet, sen hiç soru sormadın, katılmadın ama aramızda arkadaşım var Mehmet. Sınava girecek yakın zamanda.
Hocam, Gönenç Hocam, Didem Hanım'ın bir sorusu var.
Atladım, buyurun. Agile ile başlayan.
Evet.
Didem Hanım'ın sorusunu okuyorum, özür diliyorum. Agile metodolojisinden çok fazla soru geldi mi? Ağırlıklı olarak bilgi alanından soru gelmiştir. Hangi bilgi alanından soru gelmiştir?
Hepsinden geldi diye.
Hepsinden geldi yani. Hepsi
Agile.
PMP olmanın özelliği bu.
Çok fazla detay veremiyoruz. Evet, sorularla ilgili, soruların içeriğiyle ilgili bilgi paylaşmamamız bizden isteniyor.
Evet.
Sınava girerken de bu şekilde bilgi isteniyor. Soru içeriğiyle ilgili bilgi veremiyoruz ama bütün bilgi alanlarını içerecek şekilde sorular vardı.
Her tarafa çalışsınlar mı arkadaşlar?
Evet, her şeye çalışsınlar. Evet.
Kesinlikle. Mehmet, sorunu bekliyoruz.
Merhaba, iki tane çok kısa sorum olacak. Sınava hazırlanırken, deneme sınavlarını çözerken hazır olduğunuzu nasıl anladınız? Yani bir derece mi belirlediniz kendinize? Yani sınavlardan yüzde şu kadar başarı alınca ben hazırım gibi bir şey mi belirlediniz? Nasıl hazır olduğunu anladınız? Birinci sorum bu. İki, şimdi kağıda kaleme izin verilmediği için artık sınavda bu evde, online'da bir whiteboard'dan bahsettiniz. Bu whiteboard'a mesela tablo çizebiliyor muyuz? Süreç haritasını mesela hemen çizebilir miyiz ezberden? Yoksa o kullanması zor mu bir kağıda kaleme kıyasladığınızda? Teşekkürler.
Whiteboard o kadar büyük bir ekran değil, çok küçük bir ekran ve yazı yazmakta biraz sıkıntı çekebiliyorsunuz. Sadece şekil çizmek biraz kolay ve kapattığınızda siliniyor. Yani O yüzden bir şey kapattığınız anda o ekran sürekli durursa eğer soruları okuyamazsınız bu sefer. Yani kapattığınızda silmiş olduğunuz bilgi alanlarıyla ilgili şeyler gitmiş olacak. Sınava hazırlanırken nasıl tam olduğumuzu hissettik? Ben zaten kurumsal gelişimden eğitim alırken %70-80 arasının başarılı olabileceğini konuşmuştuk açıkçası eğitim esnasında da. Ya iki kere ben Head First'ü bitirdim. Yaza yaza okudum bitirdim ve %83 civarında başarı oranı elde etmeye başladığında artık yapabilirim. Yani bu şeyle 70'lerle başladım. 77, 75. Sonra 83'e çıkınca artık sınava hazırım dedim yani kendimize. Böyle girdim sınava. En son buydu benim skorum.
Ben de ona benzer bir şekilde ilk başlarda yani ilk önce bir bütün notlarımı Gökhan Hoca'nın verdiği bütün slaytları, notları okudum. Bütün videoları tekrar üzerinden geçtim. Zaten esnasında da, kurs esnasında da geçiyorsunuz. Sonradan deneme sınavlarını deniyorsunuz ama ilk sefer günah olmaz diyelim işte 60 civarları, %60, %70 civarları bir şeyler almıştım. Ki bunu zaten öyle olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü o kadar çok bilgi alanı var ki onu özümseyip artık yorumlama aşamasına gelebilmeniz için birkaç defa üzerinden geçmeniz gerekiyor. Her okuduğunuzda daha yeni bir şey anlıyorsunuz. En son tekrarda artık ben bunların hepsini anlamışım demeye başlıyorsunuz. Zaten ikinci, üçüncü deneme sınavlarına ben tekrar tekrar yaptım. Zaten hatırlamıyorsunuz soruları. O kadar çok soru var ki. Tekrar girdiniz artık %80'lere geldiğinde hazır hissediyorsunuz. Onu hani kendiniz kişisel olarak hissedersiniz. İkinci soru.
Gökrem Hocam.
Yok ikinci soruyu hatırlamadınız galiba Rıdvan Bey.
Ha evet.
Mehmet Bey neydi ikinci sorusu?
Whiteboard kullanımı zor mu?
Yok, kesinlikle süreçleri oturup da orada yazamazsınız. Dilerim dediği gibi hemen zaten kapanıyor. Yani çok ufak tefek hani soru esnasında birkaç şekil çizip işte hesaplama yapıp bir şey yapmak için kullanılıyor. Öyle oturup da bir notları şöyle yazayım yan tarafta kalsın kısmı yok orada.
Ben de küçük bir ekleme yapayım müsaadenizle. Hilal Hanım bana aldığı deneme puanlarını söylediğinde sınavı kesinlikle geçeceğini söylemiştim kendisine. Hmm. 75-80 bandında bir ortalama deneme sınavlarında bize eğitmenler için gayet iyi puanlar. Bu noktadaki öğrencilerimizin çoğunlukla yani hemen hemen %100'e yakın bir oranda sınavı geçtiğini görüyoruz. Bir de küçük bir ekleme. Çalıştıkça, konulara hakim oldukça sorularda, bazı basit sorularda insan trik aramaya başlıyor. Ya bu soru çok kolay olamaz bu kadar. Ya ben bunu acaba oradan da bir şey düşünüp de farklı bir şıkka yönelmeli miyim gibi. Deneyim kazandıkça bir miktar puanlar düşüyor çalışmanın ortalarında. Orada morali bozmamak lazım. Bu çok doğal. Bunu çok sık rastlıyoruz. Devam etmek lazım. Bu biraz bilgi arttıkça artık sorularda zaten 4 şık var. İki tanesi belki kolay eleniyor ama kalan iki şık da acaba trik bir soru diyerek soruyu zor haline getiriyoruz. Zor hale getiriyoruz kendimizi.
Böyle bir şey var son olarak şunu ekleyeyim. Bence hani o çalışma sürecini çok verimli geçirdikten sonra ben sınavda şunu hissettim. Hani belli bir yere geldikten sonra şu kadarını galiba yaptım diyemedim kendime. Şeye güvendim sadece deneyimlerime. Hani bir cevap kesinlikle yakın geliyor ve işaretliyorsunuz. O çalışma sürecini güzel geçirdiyseniz hani sonucunda zaten kazandığınız zaman anlıyorsunuz. Evet doğru cevapları işaretlediğinizi. Sınavın da öyle ilginç bir şey var. Yani ben sonunda bile böyle tereddüt ettim. Acaba hani durum ne diyemedim. Hani tamamı bastıktan sonra anlayabildim.
Çok teşekkürler. Son soruyu alalım. Erkin Bey'den geliyor. Bilgisayardaki diğer uygulamaların verdiği notifikasyonlar sıkıntı oluyor mu? Gözlemci bu konuda bir uyarı yapıyor mu?
Hepsini kapatıyor uygulama. Yani bilgisayarınıza yüklenen uygulama her şeyi kilitliyor. Benim mesela ilk bağlandığımda bir arkadaşımdan bilgisayarı almıştım ben. Şirket bilgisayarı olmamasını özellikle söylüyorlar. Ben de kendi bilgisayarım yoktu, şirket bilgisayarım vardı. O bilgisayarla girmek istemedim çünkü çok fazla engelleme yapıyor. Bir sürü force point'den şeyler var. Her şeyi kesiyor. O yüzden şirket bilgisayarı da kesinlikle önermiyorum zaten. Arkadaşımın bilgisayarında TeamViewer diye bir uygulama vardı. İlk denemeyi yaparken ben, o uygulama çalışıyormuş arkada. Denemeyi bile yapmadı mesela. Dedi, arkada şu program açık, şeyi başlatamıyorum dedi. Ben onu kapattıktan sonra bütün her şey kilitliyor ve hiçbir notification gelmiyor size.
Alt tab yapamıyorsunuz zaten.
Evet.
Bu soru önemli bir soru. Erkin Bey'e teşekkür ederiz. Demek ki şirketlerin bilgisayarlarıyla girmekte sıkıntılar olabilir.
Evet.
Programların yüklenmesi, engellenmesi, şirketlerin firewall'u vardır. Admin hakkı yoktur genelde bilgisayarlarda. Bu konuda da uyarılıyorsunuz zaten şirket bilgisayarlarıyla girmeyin diye. Yani evet. Özellikle bilgisayarla girin diye bir uyarı da geliyor. Sanıyorum bu firewall ve benzeri programlarla sıkıntı yaşamak içindir. Peki ben... Var mı son sözü söylemek ister misiniz katılımcılara fayda sağlayacağını düşündüğünüz kapatırken Kutlan Bey alalım.
Ya ben şey söyleyebilirim. Tekrar çok önemli. Yani Headfirst'ı ilk çalıştığımda ikinci kez okuduğumda o kadar farklı şeyler gördüm ki ben bunu nasıl atlamışım? Bunu yani öğrenememişim aslında dediğim çok şey oldu. Kesinlikle ikinciyi okumak, yani tekrar etmek çok önemliymiş. Bir de ben yazarak çalıştım. Benim çalışma stilim genelde not alarak çalışma. O not almak da çok iyi oldu. Çünkü o kadar küçük şeyler söylüyor ki Headfirst kullandım. Ben Pinback'tan çalışamadım. Biraz ağır geldi dedi bana. Ama kesinlikle tekrarı öneriyorum.
Teşekkürler.
Ya ben her zaman şuna inandım. Hani online kurs başladığımda da bunun disiplin olduğunu zaten hani PMP olmanın amaçlarından birisi de o disiplini kazanıp yaptığınız projelere yansıtmak olduğunu düşünüyorum. O disiplini kaçırmadan eğitimlere devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hani güne gününe çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Hani belli bir süre eğitim aldıktan sonra ara verip devam etmek diye en azından bence böyle bir şey yok. Hani daha eğitime başlamadan eğitim süreci zaten belli bir takvim var. O takvimden sonra neler yapabileceklerini, hatta sınava girecekleri tarih bile eğitime başladıkları zaman bile belirleyebilirler. Benim için o hedefe ulaşma benim motivasyonumu yükseltti işte açıkçası. Ve PMP süreci daha başvurusundan sınava girene kadar evet uzun bir süreç ama insana çok şey öğretiyor. Ben başvuru sırasında da çok şeyler öğrendim, çok araştırdım. Onu atlatmak ayrı bir süreç, eğitim ayrı bir süreç. Ama başarıyı yakaladığınız kısım kendinizin çalışıp bir şeyleri başardığınız, anlamaya başladığınız zaman. Eğitmenlerimiz her zaman bize yol gösteriyorlar, doğru yolları gösteriyorlar. Önemli noktaları gösteriyorlar. Kitaplar her şeyi anlatıyor. Fakat siz bir şeyleri kavramaya başlamadıktan sonra başarıya ulaşamıyorsunuz. Kavramaya başladığını anladıktan sonra zaten sınavı geçeceğinizi de hissediyorsunuz.
Evet, öğrenmek asıl amaç olmalı.
Evet, aynen. Kesinlikle.
Çünkü hayatımızın her aşamasında etki ediyor. Ben yüksek lisans yapıyorum şu an. Yüksek lisansta gördüğüm derslerin çoğunu sanki Headfirst'te okumuşum gibi hissediyorum. Hocalar anlatınca ben bunu zaten öğrendim aslında diyebiliyorum çalıştıktan sonra.
Çok teşekkürler. Güzel bir deneyim. Herkese tavsiye ediyorsunuz.
Evet, kesinlikle.
Didem Hanım bir şey yazmış, o da çok teşekkür ediyor. Dicle Naz, Alişan çok teşekkürler, yararlı oldu diyor. Göktem Hocam, Ali Hocam, Can Hocam var mı eklemek istediğiniz? Kapatıyorum.
Ben de Rızvan Bey'e de...
Herkese da... başarılar diliyoruz.
Evet, kendilerine bundan sonraki proje yöneticiliği döneminde başarılar diliyorum. Güvenlerinden dolayı bizim şirketimize İstanbul Kurumsal Gelişme çok çok teşekkür ederiz. Bu arada grubumuzda şu anda sınava çalışan arkadaşlar da var. Mesela Didem Hanım'la, Didem Kemal Hanım'la yazışıyoruz. İbrahim Bey'i hatırlıyorum, İbrahim Atay Bey'i yanlış hatırlamıyorsam eğer yazışıyoruz galiba. Böyle deneyimler geldikçe o arkadaşlarımızı da böyle alıp paylaşmalarını sağlayalım diye düşünüyorum. Ne dersiniz Berenç Hocam?
Çok iyi olur.
Güzel olur değil mi?
Aramızda bulunan sınava yakın zamanda girmeyi düşünen herkesi
evet.
Aynı ortamı bekliyoruz. Faydalı oluyor girecek arkadaşlar için. Deneyim paylaşımı her zaman keyiflidir.
Kesinlikle.
İnşallah devamını hep birlikte yaparız. Yeni sorularınız sonradan aklınıza gelirse Didem Hanım hemen kapıyı açtı. Tabii ki çok isteriz. Hep teşekkür ediyoruz.
Evet,
sorularınız aklınıza gelirse sosyal medyadan bize her zaman ulaşabilirsiniz. YouTube'da zaten videoyu yayınlayacağız. Onun altına yorum olarak soru bırakabilirsiniz. Bir şekilde bize ulaşan tüm soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bizler için de çok öğretici ve...
Ben de teşekkür ederim. Bizler bu deneyimlerinizi gelecek kuşak PMP'lere aktaracağız. Onun için de teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Çok sağ olun.
Hey.